Medyaskop TV'den herkese iyi akşamlar. Meraklısına Bilim'de beraberiz. Bu akşam 21. yüzyılda yaşadığımız temel gıda, çevre ve enerji sorunlarımızın çözümü yosun olabilir mi? Bu sorunun cevabını arıyor olacağız. Konuğumuz BAGEP 2018 ödülü sahibi, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Berat Haznedaroğlu. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Siz nüfus artışı, buna bağlı olarak doğal kaynakların tüketilmesine, küresel iklim değişikliğine yosunun iyi bir çözüm olabileceğini anlatıyorsunuz yayınlarınızda, yazılarınızda. Bu nasıl olacak? Bize kısaca bir özet geçer misiniz?
Aslında çözümün bir parçası tabii ki. Yani çünkü bir sürü çözüm önerisi var ama yosunlar da belki de bu sorunların, bu temel sorunların bir çözümü olabilir. Nereden başlayabilirim? Şimdi biliyorsunuz yani küresel iklim değişikliğinin etkilerini çok fazla hissediyoruz. Birçok ülke, Türkiye'de dahil buna. Aşırı iklim etkin hareketlerinden nasibini alıyor. İşte seller, İstanbul yağmurla boğuşuyor, Amerika kuraklıkla boğuşuyor. Yani farklı ülkeler farklı etkilerini görüyorlar. Bu tabii özellikle tarım alanında, yani verimli tarım arazilerini kaybediyoruz. Bu ciddi bir problem. Onun dışında nüfusumuz giderek artıyor. Belirli bir nüfus artışı problemimiz var. Yani 2025 gibi 8 milyar olacağız. Öngörüler devam ederse 2050 yılında 10 milyar nüfusu bulabiliriz. Bu nüfusu sürdürülebilir bir şekilde, yani bir yandan iklim değişikliğiyle mücadele ederken bu kadar dünya nüfusunu doğal kaynakları tüketmeden nasıl besleyeceğiz? Bu ciddi bir soru. Yani kırmızı et üretiminde çok ciddi sıkıntılar var. Sürdürülebilir olmayan tarımsal faaliyetler çok ciddi sera gazı salınımlarına sebep oluyor. O yüzden bu sorunlara hızlı çözümler bulmamız gerekiyor. Yosunlar da bunlardan bir tanesi. Yani gıdayla belki başlayabiliriz biraz. Biz yosunları gıda alanında özellikle hayvansal proteine alternatif olarak geliştirmeye çalışıyoruz.
Bu şimdi aslında bir yandan gıda olarak tüketilen bir şey ama ilk aklımıza gelen şey sushi oluyor.
Evet.
Onun
evet,
dışında
evet.
Nasıl kullanılır çok bilmiyoruz ama iyi bir alternatif gıda olabilir mi yosun?
Evet, aslında yani tarihsel olarak baktığınızda yosunlar ta Azteklere, Mayalara kadar gidiyor kullanımı. Yani tarihte bunun örnekleri var. Uzak Doğu özellikle günlük hayatında çok sık tüketiyor. Yani işte siz sushi'yi örnek verdiniz. Aperatif günlük olarak kullanıyorlar. Bizim bildiğimiz birçok klasik aslında gıda ürününe yosunlar katılıyor. Katkı maddesi olarak bunlar işte arginik asitler vesaire falan gibi. Ama çok bilinmeyen mesela en büyüklerinden biri protein. Bazı yosun türlerinin protein oranları %75'e kadar yükseliyor. Yani hayvansal protein yerine bitkisel protein olarak ciddi bir alternatifler. Yani kırmızı et üretimi çok ciddi bir sera gazı salınımına sebep oluyor. Yani bugün bir biftek üretirken mesela ciddi oranda karbondioksit salınımı var. Ciddi oranda su tüketimi var. Yani bir biftek mesela 1200 litre civarında su tüketiliyor bir tek onu geliştirirken. O yüzden yani kırmızı et tüketimini yavaş yavaş azaltırken alternatif protein kaynaklarımız neler diye baktığımızda şu an böcekler birazcık öne çıkmaya başlıyor. Ama tabii herkes böcek yemeye evet. Hazır olduğunu zannetmiyorum. O yüzden yosunlar ciddi bir bitkisel protein kaynağı. Yani bu sadece vegan ya da vejetaryen değil, kırmızı et tüketimini artık biraz azaltmaya çalışan herkes için. Beyaz et aynı şekilde. Yani şu an küçük baş ve büyük baş hayvancılığa baktığınızda çok büyük problemler var. Aynı şekilde balıkçılıkta bazı sıkıntı, özellikle çiftlik balıkçılığında bazı sıkıntılar var. Ya bunlar tabii ki yani sürdürülebilir bir şekilde yapılmadığı zaman ortaya çıkan problemler. O yüzden bunları alternatif olarak yosunlar gerek yetiştirme tarzı itibariyle gerek ürün anlamında yani %75 protein ciddi rakamlar. O yüzden yani çok faydalı bir alternatif olarak geliştirebileceğini düşünüyoruz.
Yani hem veganlar için iyi bir protein alternatifi olmakla birlikte aslında o hayvancılıkla dünyaya verdiğimiz korkunç zararın da önüne geçmemizi sağlayacak bir şey olabilir.
Bir kısmına evet, çünkü neden? Yosunlar çok hızlı büyüyorlar. Yani bir bitkiye göre 2-3 hafta gibi çok kısa bir sürede. Yani yosunlar çok verimli bir fotosentez verimlilikleri var. Bunu söylerken neyi kastediyorum? Yani güneş ışığından ve karbondioksitten daha hızlı özümseme yapabiliyorlar diğer bitkilere göre. 2-3 hafta gibi bir sürede hasatlanabiliyorlar. Yani normal bir bitkiye baktığınızda bir tarla bitkisi işte 4 ay, 6 ay bitkinin türüne göre değişebilir. Yosunlar çok hızlı büyüyorlar. Karbondioksit yakalıyorlar. Sadece havadaki karbondioksit değil, bir atık karbondioksit kaynağı varsa üretim alanında bu baca gazı olabilir. Türkiye'de bazı örnekler var. Çimento sanayinde çok kullanılıyor. Karbondioksiti yakalayabiliyorlar, daha fazla karbondioksiti. Onun dışında azot ve fosfor girdileri atık sistemlerinden karşılanabiliyor. Yani gübreleme ihtiyacınız çok fazla yok. Büyütürken biz tatlı su yosunları ve deniz yosunlarını çok kullanıyoruz. Özellikle deniz yosunlarında tatlı suya ihtiyacınız yok. O yüzden su kaynaklarını tüketmek zorunda değilsiniz. O yüzden sürdürülebilir bir şekilde büyüme avantajlarını kullanabiliyorsunuz.
Yani gezegene zarar vermeden oluyor ve aynı zamanda da hızlı oluyor, değil
mi? Aynı şekilde, aynen o şekilde. Ve böylelikle elde edebileceğiniz ürün portfolyoları da fazla olduğu için, gıdanın yanında başka ürünler de var. Ciddi bir biyoekonomi. Biz artık o çerçevede bakıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ama aynı zamanda artık fosil kaynaklar yerine biyolojik kaynaklara yönelmemiz gerektiğini artık anladık yani. O yüzden bir biyolojik kaynak olarak yosunlar çok önemli bir girdi.
Birçok alanda faydalı ama şu gıda kısmına tekrar gelmek istiyorum. Şimdi bir yandan merak ediyoruz nasıl tüketeceğiz bunu diye. Mesela Türkiye'de yaşayan et tüketimini azaltmak isteyen biri ya da bir vegan. Değişik yiyecekler de üretilmiş değil mi?
Evet. Şimdi çok farklı örnekler var. Proteinler önemli bir örnek. Kuru alg bulabiliyorsunuz. Bunları biz üniversitede de çalışıyoruz. Yani üretildikten sonra susuzlaştırılıp kurutulduktan sonra toz olarak, hap olarak, tablet olarak tüketebiliyorsunuz. Takviye edici şekilde, yani yüksek oranda protein. Onun dışında bu balık yağ hapı diye bildiğimiz, içinde omega 3 içeren ama balıklardan değil yosunlardan gelen omega 3 hapları olarak kullanılabiliyor. Bu faydalı yağ asitleri, yani işte çocuklarda beyin gelişimin için gerekli olan, yetişkinlerde kalp damar sağlığı için çok önemli olan omega 3 yağ asitlerini elde edebiliyoruz. Onun dışında doğal gıda boyaları var. Yani gıda boyaları birçok şeye, ürüne zaten kullanılıyor. Yani bunu biliyoruz. Ama sentetik olanlar değil, tam tersine katkı içermeyen doğal algler, birçok farklı yosunlar, birçok farklı pigment içerdiği için, yani bunların içinde maviler var, kahverengiler var, turuncular var. Yeşil zaten klorofilden geliyor ve ana renkleri karıştırdığınızda farklı renkleri de elde edebiliyorsunuz. O yüzden doğal gıda boyası olarak kullanılabiliyor. Gıda boyası olarak pigment içerdikleri için sadece boya değil, aynı zamanda antioksidan özellikler de sağlıyorlar. Yani yaşlılığın etkilerini geciktirici pigment olarak kullanılabiliyorlar. Bunları biliyoruz zaten. Kozmetikte de benzer uygulamaları var. O yüzden gıdada da eklenebiliyorlar.
Hem boyuyor hem faydalı.
Aynen, yani. Aynen. Onun dışında tabii yani gıda ürünü dışında bir de tarımsal tarafta biyogübre olarak kullanılabiliyor. Yani bir farklı bir tarım ürününü siz büyütürken yosunlar havadan azot, bir kısmı havadan azot yakalayabiliyor. O yüzden azotlu gübrelerin yerine kullanılabiliyor. Karbondioksitle beraber toprağın karbon oranını artırıyorlar. Hayvanlarda yem olarak kullanılabiliyor. Yani illa yosununa dönmek zorunda değilsiniz. Dediğim gibi hani sadece vegan ya da vejetaryen değil, herkes için geçerli.
Bu arada ilginç bir şey daha vardı. Bu yumurta üretilmiş.
Evet, yumurta çok ilginç bir örnek. Aynı yani küçükbaş hayvancılıkta sıkıntılardan dolayı, yani gün ışığı görmeden büyütülen tavuklar var. Formu aslında toz şeklinde. Şöyle ki tamamen işte yosun proteini ve bezelye proteininden kaynaklanıyor. Yani böyle sarı bir toz şeklinde geliyor. Bunu soğuk suyla karıştırıyorsunuz. Yani omlet için kullanabilirsiniz. Yani ben onu anlatırken şey söyleyeyim. Hani size rafadan yumurta deneyimini daha yaşatamayacak
ama
evet, menemen yapabilirsiniz. Omlet yapabilirsiniz. Onlarda bir sıkıntı yok. Burgerler var. Yani burger derken kıyma içermeyen, yine aynı şekilde yosun proteini, bezelye proteini, baktığınızda etten elde edeceğiniz o tat ve dokuyu karşılayan insanlar, testlerde onları söylüyorlar.
Yani markette de mutlu edici ürünler.
Evet, evet. Meyve suları özellikle işte yeşil elma, brokoli vesaireyle karıştırılabilen. Onun dışında zeytinyağına benzer pişirme yağı kullanılabilen. İçerdiği yağ asitleri çok zengin olduğu için yani zeytinyağından bir tık daha kaliteli bir yağ elde edebiliyoruz. Yani bunun gibi bir sürü gıda örneği var.
Güzel. Peki bu hayvanların beslenmesinden, hayvan yemi olmasından bahsettiniz.
Evet, evet,
bu
evet.
da küresel iklim değişikliği için ciddi bir, yani bununla mücadele etmek için iyi bir adım olabilir
evet.
herhalde. Değil
evet, mi? Evet. Yani hakikaten hayvancılık ciddi anlamda sera gazı salınımına sebep oluyor. Son zamanlarda bazı çalışmalarda hayvanların yemine yosun eklendiği zaman daha az. Yani sera gazı derken hayvancılıkta en büyük sera gazı metan salınımı. Hayvanların yemine yosun karıştırıldığı zaman daha az metan çıkardıkları kanıtlandı. Bu önemli bir gelişme. Aynı zamanda ineklerin mesela sütünde bu bahsettiğimiz faydalı yağ asitleri, omega 3'lerin daha fazla arttığı gözüküyor. Dediğim gibi bunlar doymamış yağ asidi olduğu için aslında sağlıklı beslenme anlamında çok önemli.
Bir de karbondioksit emdiğinden bahsettiniz. Yani çevresel
evet.
uygulamaları da var değil mi? Birçok evet,
evet.
alanda faydalanılıyor.
Evet, bizim bu ara beraber bir şirketle beraber, bir genç girişimci bir şirketle beraber yürüttüğümüz bir proje var. İstanbul'un kirli, hava kirliliğiyle mücadele anlamında. Şimdi algler ciddi oranda karbondioksit yakalayabiliyor. Bu rakam yaklaşık mesela bir metre küplük bir, yani bir tonluk bir alg kültürü yaklaşık 100 metrekare bir ormanın çevirdiği karbondioksiti yakalayabiliyor. Bunu biz özellikle öncelikle ilk prototip olarak bir otobüs durağı için düşündük. İstanbul'un otobüs durakları için. Bir iki pilot uygulamamız yakında olacak. Yani tamamen kirli havayı alıp karbondioksit yakalayıp oksijen vermek üzere. Havadaki bazı zehirli kimyasalları da yakalama şansı oluyor. Bu tarz hava hem iç mekan hem dış mekan, bazı iç mekan projelerimiz de var. Yani bulunduğu ortamın havasını iyileştirmek üzere, sigara içilen ortamların havasını iyileştirmek üzere böyle hava kalitesi projelerimiz de var.
Bayağı mucizevi bir şey gibi yoksun. Bir de en büyük problemlerden biri de herhalde yakıtlar değil mi bugün dünyada?
Evet, evet, evet, evet. Yani eğer yakıtlardan bahsedersek tabii yani şu anda çok ağırlıklı hala fosil enerji tüketiyoruz. Evet, güneş, rüzgar yavaş da olsa geriden geliyor ama hala maalesef petrole bağımlıyız. Yosunların, tabii bahsediyorum bunları hepsi ama aynı türler değil, farklı farklı türler.
Aynı
enerji, yosunlar. Evet, hepsi aynı yosundan değil tabii ama farklı yosunların, özel yosunların, mesela işte proteinden zaten konuştuk. O, yani yüksek oranda protein üretenleri bitkisel protein olarak kullanabiliyorsunuz. Bir de yüksek oranda yağ biriktirenler var. Yüksek oranda yağ biriktirenler de farklı yakıt uygulamalarında kullanılabiliyor. Biz şu an özellikle biyodizel ve biyojet yakıt üstüne odaklandık. Bir tane devam eden biyohidrojen TÜBİTAK projemiz var. Biyometan var. Yani aslında bütün biyoyakıtların tamamını üretebiliyorlar. En önemlileri yani şu an özellikle yakıtlar taşımacılıkta kullanıldığı için dizel ve jet yakıtı. İçten yanmalı motorlar yavaş yavaş yerlerini elektrikli motorlara devretmeye başladılar. O yüzden dizel belki birazcık daha önemini kaybetmeye başladı ama yani bugün bile artık dizel motorlar üretilmese hani ciddi oranda hani hem Türkiye'de hem dünyada çok ciddi dizel yakıt üretiliyor. Bir sürü motor var. Yani onların zaten ticari ömürlerini tamamlamaları yani en az belki 20-30 yıl sürecek. Uçaklarda, gemilerde, trenlerde yani uzun mesafe giden taşımacılık, yolcu ve yük taşıma araçlarında sıvı yakıtlar hala ihtiyaç olacak. Özellikle sivil havacılıkta yani uçak yakıtında bu konuda da bir projemiz var.
Ki çok yakın bir zaman 20-30 yıl.
Evet evet yani hani elektrikli motorların uçaklara geçmesi birazcık daha vakit alacak. Ve şu anda da petrolde hem dışa bağımlı olduğumuz için ve çok fazla petrol ürettiğimiz için aslında o konuda ciddi bir alternatifler.
Peki yosunun yakıt olarak kullanılmasının dünyaya vereceği bir zarar var mı?
Aslında bu konuda dikkat edilmesi gereken tek şey şu. Şimdi mesela yosunlar diğer bitkiler gibi, yani sadece yosunlar değil, başka bitkiler de biyolojik yakıt için kullanılıyor. Şimdi bunlar fotosentez yapan canlılar. O yüzden fotosentez yaparken karbondioksit yakalıyorlar. Bir ürüne çeviriyorsunuz. Oradaki çevrim çok önemli. Yani yakıta döndükten sonra yakıtı yaktığınızda yine karbondioksit çıkacak. O yüzden bir karbondioksit çevrimi var. Ama biyokütleden yakıta çevrilirken ki veriminiz ne kadar iyiyse bu sefer karbon negatif bir üretim yapabiliyorsunuz tabiri caizse. Biz mesela bunu üniversitede nasıl yapabiliyoruz? Bizim yosun üretim tesisimiz elektrik enerjisinin tamamını rüzgar santralinden karşılıyor. O yüzden tamamen yenilenebilir bir enerjiyle çalışıyoruz. Dediğim gibi yosunlar büyürken karbondioksit yakalıyor. Elde ettiğimiz biyoyakıt, biyodizel ya da biyojet yakıtı yandığında yine karbondioksit çıkıyor. Ama çevrimi ne kadar verimli bir şekilde gerçekleştirebilirseniz bu sefer hani dünyaya zararınız değil, tam tersine katkınız oluyor. Bir de dizelde mesela bu aralar çok tartışma var tabii ki doğal olarak son dönemde. İzleyiciler de biliyorlar, takip ediyorlar. Ama biyodizel, yani biyolojik bir kaynaktan gelen biyodizel, özellikle karbon monoksit salınımı, yani egzoz tarafındaki kalitesi, yani o biyodizelin yandığında motordan çıkan egzoz gazına baktığınızda daha az karbon monoksit. Sülfüroksit yok. Yani petrol tabanlı olmadığı için sülfüroksit yok. Azot oksitler daha az. Kanserojen maddeler neredeyse yok. O yüzden çevresel anlamda da ciddi avantajları var.
Şimdi bütün bunlar güzel kısmıydı ve hani bir an önce keşke bunu yapsak dedirtiyor ama yapılmasının önünde olabilecek en büyük engellerden biri maliyetinin yüksek olması olacaktır herhalde. Evet. Yosunun hem yiyecek olarak kullanılmasında hem yakıt hem de çevresel uygulamalardan masrafı nasıl? Yani bunu yapabilir miyiz?
Evet, bu çok önemli bir soru. Çünkü yani sürdürülebilirliğin yanında ekonomik yapılabilirlik her zaman merak edilen konulardan bir tanesi. Biyodizel, yani bunu anlattıklarımız çok güzel geliyor tabii kulağa. Niye şimdiye kadar yaygınlaşmadı diye soru her zaman geliyor. Bunun en büyük nedenleri hakikaten biyoyakıtların maliyetlerinin petrole göre çok yüksek olmasıydı. Ama bu sadece yani yakın zamanda değil. Hani,
hep böyleydi.
Yani dizel motor icat edildiğinde de öyle. Rudolf dizel dizel motoru icat ettiğinde bitkisel yağlarla çalışmak üzere dizayn edildiğini söyledi. Aynı şekilde Henry Ford'un ilk aracı Model T de etanolle çalışıyordu. Yani benzinle değil. Ama petrolle rekabet edilemediği için ta o zamanlardan beri, yani bu bahsettiklerimiz 1900'ler, o zamanlardan beri petrolle rekabet edilemediği için biyoyakıtlar çok fazla yaygınlaşamadı. Yosunda da aynı şekilde. Yani fiyatlar evet çok aza geldi, aşağıya çekildi ama hala bir miktar daha yüksek. Biz de bunu aşmak için ne yapmaya çalışıyoruz? Biyorafineri dediğimiz bir konsept geliştirdik. Nedir bu biyorafineri? Yani aynı normal petrol rafinerileri gibi, nasıl onlar ham petrolü alıp işleyerek işte benzin yapılıyor, dizel yapılıyor, jet yakıtı yapılıyor. Artık en son kalan maddeden asfalta dönüyor. Yani bütün her şey faydalanılıyor. Ama tabii ki bir fosil kaynak. Petrol tüketiyorsunuz. Buna benzer bir sistemi tamamen biyolojik, dediğim gibi artık biyolojik kütlelere dönmemiz gerekiyor. Ham madde olarak yosunu kullandığımızda yani sadece yağlar değil, az önce proteinden bahsettik mesela. Yani az olabilir ama farklı farklı yosunları aynı anda çalıştırdığınız zaman bunu yapabiliyorsunuz. Sadece bir mühendislik şekilde üretim sisteminin kurulması gerekiyor. Bunun prototipini biz hayata geçirmeye başladık. 2019'da tamamen çalışmaya başlayacak. Yağlar elde edildikten sonra proteinlerin faydalanılması, karbonhidratlar. Karbonhidratlardan yani plastikler yapılıyor. Gıda ürünlerine yine bu bahsettiğim katkı ürünleri de kullanılabiliyor. Bunlar çıkartıldıktan sonra geriye kalan posanın hücre yapısında hala azot fosfor kaldığı için az önce bahsettiğimiz gibi işte biyogübre uygulamaları. Yakıt aslında yosunlardan elde edebileceğiniz en düşük alternatif olarak daha yüksek katma değere sahip bir sürü ürün var. Bu konuştuklarımız öyle. Gıda özellikle, kozmetik ürünleri, uygulamaları. O yüzden biyolojik yakıt yaparken gıda ürünü, hayvan yemi, biyogübre gibi alternatifleri bir arada, bu dediğim biyorafineri modelinde, yani birden fazla ürünü aynı zamanda elde etmek üzere bir konsept yaratıldığı zaman Bu sefer maliyetler düşmeye başladı.
Yani tek başına yakıt olarak kullanmaya kalktığımızda hiçbir firma herhalde bunu tercih etmeyecektir. Ama evet, diğer faydalarıyla birlikte aslında sistem olarak buna geçmek gerekiyor. Yani.
Aynen. Yani üretim modeline dikkat edilirse birden fazla katma değerli ürün girildiği zaman dediğim gibi yakıtlar en düşük. Onun dışındaki yani bu herkes biliyor. Yani gıda boyaları, gıda ürünleri, fonksiyonel gıdalar, omega 3'ler, o protein hapları bunlar ciddi rakamlara satılan ürünler. Onlarla beraber birleştirildiğinde yakıt yani çünkü bizim için kritik. Yani Türkiye petrolle dışa bağımlı. O yüzden ihtiyacımız da var. O yüzden yakıttan vazgeçmeden ama diğer ürünleri de bu çerçevenin içine alarak daha uygun fiyata bir üretim modeline geçilebilir.
Bir de insanların böyle ürünlere geçmesi için gördüğü zararlardan da çekiniyor olması gerekiyor. Plastikten bahsettiniz. Evet. Aslında onun da yerine geçebilir bir ürün olabilecek değil mi Yosun?
Evet evet. Yani
affedersiniz rejiden de rica ederim. Bu su şişelerinin olduğu bir klip vardı. Onu göstersinler bize. Siz bu sırada anlatın.
Evet. İzleyicilerin izleyeceği o klip ilginç bir örnek. Oho diye ufak bir şey su ürünü. Göreceklerdir. Onun zarı, gördüğünüz ufak su balonu diyelim.
Su topları.
Su topları. Onun dışındaki zar yosunlardan elde edilen bir sellozdan yapılıyor. Tamamen yenilebilir.
Yenilebilir. Direkt,
aynen. Yenilenebilir ve yenilir. Öyle bir ürün. Bu yeni yapıldı. Bir prototip. Birazcık daha büyütürlerse dediğim gibi otobüslerde, uçaklarda kullandığımız o en küçük su şişesini yerine alabilir. Bunun birazcık daha büyük modelleri var. Yani normal bir yarım litrelik su şişesinin yerine, yani suyu içiyorsunuz. Gerisi de yenilen bir karbonhidrat yiyebiliyorsunuz. Yenilen su şişeleri. Şey. Evet, evet. Bu dediğim gibi yosunların bir de bu daha yeni çıktı. Bizim bu alanda da bir projemiz var. Üç boyutlu yazıcılardan yosunları kullanarak doğada çözünebilen malzemeler yapmak. Yani biliyorsunuz bu çok güncel. Yılbaşından sonra poşetlerden yavaş yavaş vazgeçmeye başlayacağız. Çok da iyi oldu. Plastikler ciddi bir problem. Çok fazla plastik tüketiyoruz. Bunlar doğaya karıştığında ciddi sıkıntılara sebep oluyor. O yüzden yosunlardan ya da benzer biyolojik kaynaklardan doğaya bırakıldığında hızlıca çözünen malzemeler çok önemli. Yosunlardan elde ettiğimiz bazı karbonhidratlar özellikle bu biyoplastik malzeme yapımında kullanılabiliyor.
Yani paketlemenin yerine geçebilir biraz belki.
Evet. Ve paketlemenin yerine geçerken dediğim gibi yenilenen plastikler çok önemli. Yani bugün görüyorsunuz işte bir burgerin etrafında sardığınız hafif kağıdımsı. Yani kağıt sonuçta biliyorsunuz selülozdan yapılıyor. Biyolojik orijinden gelmesi ve yenilebilir yapılması mümkün. Yani tükettiğiniz gıdayı paketiyle beraber tüketme şansınız olabilir. Bunlar da hani hakikaten önümüzdeki dönemde hem eğlenceli hem de doğaya daha katkımızın olabileceği alanlar.
Peki bunlar ne kadar şu anda dünyada uygulanıyor halde? En sonunda bunu soralım.
Evet, şimdi yakıtlar daha eski. Yani gıda olarak klasik olanlar dediğim gibi çok uzun zamandır. Yani kullanılıyor. Özellikle Uzak Doğu'nun mutfak kültüründe yer edinmiş ürünler. Bu alginler, arginik asitler, bunlar hep alglerden gelen, o zaten başındaki isimden tanıyabiliyorsunuz. Çok uzun zamandır kullanılan ürünler. Dediğim gibi omega 3'ler, proteinler göreceli daha yeni. Yakıtlarda son 20 yıldır araştırma anlamında kullanılabiliyor. Yani şu anki zaten alanımız daha çok özellikle bizim grubumuz ve dünyadaki diğer yosun araştırmacıları maliyetleri düşürmeye odaklanmış durumdalar. Ve çok yol kat ettik. Yani kuru algin kilosu işte 1 ile 3 euro arasına kadar düştü. Son ürünlerin maliyetlerini düşürmeye çalışıyoruz. Yakıt dediğim gibi oldukça azaldı. Galonu yaklaşık 3-3,5 dolar civarında şu anda. Yani 4 litresi 3-3,5 dolar civarında. Oldukça iyi rakamlar elde edilmeye başlandı. Bu biyorafineri modeliyle beraber birden fazla ürünün elde edilmesiyle birlikte rakamlar daha da azalacak. Yani güzel örnekler gelmeye başladı. Bu dediğim gibi vegan yumurta siz bahsettiniz o güzel bir örnek. Burgerler gelmeye başladı. Biz bu yenilebilen plastiklerin üstünde birazcık çalışıyoruz. Hava kalitesi konusunda çalışmalarımız var. Biyoyakıtlar devam ediyor. Yani çok keyifle çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Yaygınlaşır mı peki sizce? Yani önceki yıllarda daha yosunlu bir hayatımız
var. Yaygınlaşır. Sizinle bugün sohbet ettik. İzleyicilerimiz takip ediyorlar. Bunu her gittiğimiz yerde anlatmaya çalışıyoruz. Projelerimiz var. Son aldığımız projeler birazcık daha Türkiye'de bu işi yapmaya çalışacak küçük ve orta boylu işletmelere destek olmak üzere. Yani her zaman akademik şapkamızı taşıyoruz ama aynı zamanda topluma daha çok faydalı olmak üzere bu tarz projelere de daha çok girmeye başladık. Yani gördüğümüz her yerde anlatıyoruz. Boğaziçi'nin açık dersleri var. Bu tarz programlarla anlatmaya başlıyoruz. İzleyicilerimiz zaten takip ediyorlar ama yavaş yavaş bunun bilinci de oturmaya başladı. Yani artık yosunu sadece işte denize girdiğimizde ayağımıza değen,
hoşumuza gitmeyen
ya da işte yani doğada, parkta gezmeye çıktığımızda gölde gördüğümüz hani üstünde işte belki kokan çok estetik gözükmeyen şeyler değil. Çünkü yosunlar 200 binden fazla türü var. Çok çok farklı türü var. Bazıları gözümüze hiç gözükmüyor yani. Mikroskopla görmeniz gereken ayık türleri var, yosun türleri var. O yüzden bu birazcık daha kamu tarafında da birazcık daha anlaşılmaya başlandıktan sonra sanırım daha da hızlanmaya başlayacak. O yüzden hepimiz ümitli ve heyecanlıyız yani.
Ben kendi adıma yosun burgerin tadını merak ettim. Bakalım marketlerde ne zaman göreceğiz.
En kısa sırada.
Çok teşekkürler, ağzınıza
sağlık. Ben teşekkür
ederim,
sağ olun.
Sağ olun katıldığınız için.
Sağ olun.
Meraklısına Bilim'de bugün yosun, gıda, çevre, enerji sorunlarımıza çare olabilir mi? Bu sorunun cevabını aradık. Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nden Berat Haznederoğlu'yla konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.